Ayrım 31, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 283. Gelelim yolsuzluk komisyonunun AKP'li üyelerine. Bilal Uçar 46 yaşında Denizli Acıpayam'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İstanbul'da gazetecilik yapmayı başaramayınca Denizli'ye dönüp serbest avukatlık yaptı. 24. dönem AKP Denizli Milletvekili oldu. TBMM'de ne mi yaptı? Yazılı ya da sözlü önergesi yok. İlk imza sahibi olduğu kanun teklifi ya da genel görüşme önergesi yok. Hiçbir meclis soruşturma önergesinde, meclis araştırma önergesinde ve gen soru önergesinde imzası yok. Mustafa Akış 34 yaşında Konya Beyşehir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, serbest avukatlık yaptı. 24. dönem Konya AKP milletvekili oldu. TBMM'ye verdiği yazılı ve sözlü soru önergesi yok. TBMM'ye verdiği genel görüşme önergesi yok. TBMM'ye verdiği meclis soruşturma önergesi yok. TBMM'ye verdiği gen soru önergesi yok. İlk imzayı attığı ne bir kanun teklifi ne de meclis araştırma önergesi var. Ayşe Türkmenoğlu 50 yaşında Konya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, serbest avukatlık yaptı. 23. ve 24. dönemde AKP'den Konya milletvekili seçildi. Yazılı ya da sözlü soru önergesi yok, genel görüşme önergesi yok, meclis soruşturma önergesi yok, meclis araştırma önergesi yok, gen soru önergesi yok. İlk imzayı attığı kanun teklifi yok. İsmet Su, 56 yaşında Artvin'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. 24. dönem AKP Bursa Milletvekili oldu. Artık ezberlediniz, yazılı ve sözlü soru önergesi yok, genel görüşme önergesi yok, meclis soruşturma önergesi yok, gen soru önergesi yok, ilk imzayı attığı ne bir tek kanun teklifi ne de bir tek meclis araştırma önergesi var. Yusuf Başer, 50 yaşında Yozgat'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. 24. dönem AKP'den Yozgat Milletvekili seçildi. O da şaşırtmıyor. Bugüne kadar mecliste sözlü veya yazılı önerge vermedi. Bugüne kadar meclise genel görüşme önergesi vermedi. Bugüne kadar meclise soruşturma önergesi vermedi. Bugüne kadar meclise gen soru önergesi vermedi. Bugüne kadar meclise sunulan araştırma önergesine ilk imzayı vermedi. Sonuç? 4 AKP'li eski bakanı Yüce Divan'a göndermeyen 9 AKP'li milletvekilinin meclis karnesi budur. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi dekordur, oynanan cici demokrasidir. Bizi de seçmen olarak bir parçası yapıyorlar. Hepsi bu. Hangi Erdoğan? Tarih 4 Temmuz 2003. Başbakan Erdoğan, bedelli askerlik konusu hükümetin gündeminde bulunmuyor. Tarih 24 Mart 2004. Erdoğan, bedelli askerlik göreve geldiğimizden bu yana bir taleptir. Bu talebin ne kadar ciddi olduğunu ancak belli bir müracaatın sonunda görürüz. Tarih 1 Temmuz 2005. Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili çalışmamız yok. Tarih 9 Aralık 2005. Erdoğan, bedelli askerlik konusunu genelkurmayla görüşüyorum. Tarih 11 Aralık 2005. Erdoğan, bedelli konusunda bazı vatandaşların talepleri var ama gündemimizde bu konu yok. Tarih 6 Nisan 2007, Erdoğan, bedelli askerlik konusunda bir çalışma yok. Tarih 17 Nisan 2010, Erdoğan, bedelli askerlik konusunda gelen mailleri bence bir klasöre koysanız da bunu silahlı kuvvetlere gönderseniz çok isabetli olur. Bu konuyu bir daha müzakere ederiz. Tarih 20 Nisan 2010, Erdoğan, yarın Genelkurmay Başkanı ile görüşeceğim. Eğer şartlar uygunsa bedelli meselesine bakacağız. Tarih 23 Nisan 2010, Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bedelli askerlik konusunda uygun şartların oluşmadığı belirtildi. Tarih 10 Ekim 2010, Erdoğan, benim bedelli askerlik konusunda taahhüdüm olmamıştır. Pişmemiş aşa kimse su katmasın. Böyle bir taahhüdüm olmadığı halde varmış gibi gösterilmesi beni üzer. Tarih 9 Kasım 2010, Erdoğan, bedelli kesinlikle şu anda gündemde yoktur, bunun bilinmesini isterim. Tarih 25 Şubat 2011. Erdoğan ATV'de katıldığı seçim öncesi programında bedelli askerliğin değerlendirilmekte olduğunu, konunun seçim sonrası tekrar gündeme alınacağını söyledi. Tarih 17 Mart 2011. Erdoğan, bedelli askerlik konusunu biz kalkarız referanduma taşırız ki halkımız bunun kararını versin. Çünkü ben şahsen böyle bir sorumluluğun altına Tayyip Erdoğan olarak giremem. Tarih 5 Haziran 2011. Erdoğan 32. gün programında şimdi sürekli olarak söylenen bedelli askerlik biz bu adımı zaten attık. Bedelli askerlik artık zamanlamayla rahatlıkla çözülebilecek bir konu dedi. Tarih 11 Eylül 2011. Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç. Hükümetimizin gündeminde bedelli askerlik söz konusu değil. Tarih 3 Kasım 2011. Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlikle ilgili çalışmaya bayramdan sonra başlayacaklarını söyledi. Tarih 16 Kasım 2011. Erdoğan, bedelli askerlik işini bu hafta içinde olmazsa bile önümüzdeki hafta tamamlayıp hemen adımı atacağız. Tarih 17 Kasım 2011. Erdoğan'ın isteğiyle bedelli askerlik yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'nun imzasına açıldı. Tasarının ayrıntıları da belli oldu. Bedelli için alt yaş sınırı 30, bedelli ücreti 30.000 TL, süresi 21 gün olarak belirlendi. Tarih 21 Kasım 2011. Erdoğan, bedelli askerlikte şu hususu vurgulamak zorundayım. Bedelli askerlik 9 yıl boyunca AK Parti olarak bizim gündemimizde hep oldu. Tarih 20 Kasım 2013. Erdoğan, bedelliyi çıkardık. Bedelliye müracaat edenler maalesef bizim planladığımız gibi olmadı. Gelmiyorlar. Beklentimiz bizim çok çok fazlaydı. Maalesef olmadı. Tarih 21 Kasım 2013. Bir gazetecinin dün akşam bedelli askerlikle ilgili yaptığınız açıklamanız, yaş sınırı ve fiyatı düşük yeni bir bedelli askerlik mi geliyor şeklinde algılandı. Böyle bir çalışmanız var mı sorusu üzerine Erdoğan, ben öyle bir şey söylemedim, öyle bir teklif geldi. Bunu yetkili, ilgili mercilerle görüşebiliriz, ona göre adımlar atılabilir dedim diye yanıt verdi. Tarih 26 Kasım 2013. Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un 25 yaşından büyüklerin 15 bin liraya bedelli askerlik yapmasına ilişkin sözlerinin ardından açıklama yaparak Milli Savunma Bakanlığı'nda bedelli çalışması yoktur dedi. Tarih 27 Temmuz 2014. Erdoğan, bedelli askerlik şu anda gündemimizde yok. Daha sonra gündemimize girebilir mi? Girebilir. Tarih 31 Temmuz 2014. Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bedelli askerlik konusunda Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası bu yolda yapılacak değerlendirmenin sonucuna bakacağız dedi. Tarih 13 Ağustos 2014. Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasının ardından ele alınacak ilk konular arasında bedelli askerlik var dedi. Tarih 16 Ekim 2014. Başbakan Davutoğlu, böyle bir konjonktürde bedelli askerlik mümkün değil. Fakir çocuğunun askerlik yapması, zengin çocuğunun bedel ödeyerek askerlik yapmaması olmaz dedi. Tarih 19 Kasım 2014. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda bunun artıları var, eksileri var. Böyle bir dönemin içindeyiz. Birileri çıkıp zaman zaman bu işi kaşıyor. Bunlar doğru yaklaşım tarzı değil. Tarih 2 Aralık 2014. Başbakan Davutoğlu, Bakanlar Kurulumuz 1 Ocak 2015 itibariyle 27 yaşını doldurmuş olan vatandaşlarımıza bedelli askerlik imkanı getiriyor. Bu vatandaşlarımız 18 bin lira ödeme karşılığında askerlik görevlerini yapmış sayılacaklar. Tarih 10 Aralık 2014, bedelli askerlik sabaha karşı saat 3'te kabul edilerek yasalaştı. Bu niye böyle biliyor musunuz? Biri kendini sahiden başkomutan mı sanıyor? Cumhurbaşkanı olunca başkomutan olunuyormuş, öyle mi? Bilmez mi? O başkomutanlık kağıttandır. Kağıtta yazıyor diye başkomutan olunmaz. Kağıtta yazıyor diye başkomutanlık yapılamaz. Kağıt nedir? Anayasadır. Kağıt nedir? Kanundur. Anayasada yazıyor, kanunda yazıyor diye başkomutan olunmaz. Başkomutan olmak için başka şartlar gerekir. Yazayım. 1922 yazı, yer Ankara. Mustafa Kemal büyük kararın eşiğindedir, ancak verdiği kararı kimse onaylamamaktadır. Savunma Bakanı yeterli silah yok der. İçişleri Bakanı iç karışıklıklar ve soygunlara son vermeden böylesine bir büyük askeri harekata başlamak yanlış olur der. Maliye Bakanı kasam boş, bir kuruş param yok der. Mustafa Kemal geri adım atmaz, kararlıdır. Yakın asker arkadaşlarıyla konuşur. Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın ordulardan birinin başına geçmesini ister. Ama o ben şimdiye kadar bütün cepheye komuta ettim diyerek teklifi kabul etmez. Mustafa Kemal aynı öneriyi Refet Bele Paşa'ya yapar. O da taarruzun başarılı olacağına inanmamaktadır. Kinayeli kinayeli çok önemli bir şey mi olacak diye sorar. Mustafa Kemal evet olacak diye yanıtlar. Refet Paşa kestirip atar. Ben inanmıyorum diyerek öneriyi reddeder. O güne kadar hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış yakın çevresi Mustafa Kemal'i en önemli karar anında yalnız bırakmaktadır. Sadece bu isimler mi? 1922 yazı yer Akşehir. Mustafa Kemal asker kurmaylarıyla büyük taarruz hakkında toplantı yapmaktadır. Yakup Şevki Subaşı Paşa askeri okulda Mustafa Kemal'in öğretmenliğini yapmıştır. Şimdi ikinci ordu komutanıdır. Taarruza sertçe karşı çıkar. Milletin gücünü kumarda zar atar gibi harcamak bir cinayettir der. Mustafa Kemal milletin gücü bu kadar mı paşam diye sorar. Yakup Şevki Paşa aynı ses tonuyla evet deyip kestirip atar. Kolordu komutanı Kemalettin Gökçen Sami Paşa da benzer sözler sarf ederek yedek güçlerin güçsüzlüğünü anlatır. İsmet İnönü Paşa ve Fevzi Çakmak Paşa da silahların dengesizliğinden bahsederek taarruz zamanına karşı çıkarlar. Örneğin Yunan ordusunun 50, buna karşılık Türk ordusunun sadece 10 uçağı vardır. Mustafa Kemal soğukkanlıdır. Taarruzun başarısına inanmayanlar istifasını versinler. Bütün sorumluluğu ben üstüme alıyorum der. Paşalar şaşırır. İsmet Paşa havayı yumuşatmak ister. Paşam, siz görüşlerimizi sordunuz, biz de söyledik. Ama emir verirseniz biz buna uyarız. Ve 26 Ağustos 1922'de büyük taarruz başlar. Taarruzu başkomutan Mustafa Kemal şahsen yönetir. Büyük zafer gelir, düşman denize dökülür. Elbette zafer kahraman Mehmetçiğindir. Ama başkomutanlık da işte böyle bir rütbedir. Bu nedenle bu savaşa başkomutanlık meydan muharebesi adı verilir. Yani başkomutanlık kağıttan değildir arkadaş. Gerçek başkomutan savaş meydanlarındaki zaferlerden çıkar. Tarih 13 Eylül 1683. Türk ordusunun Viyana kapıları önünden başlayan geri çekilmesi 238 yıl sürer. Geri çekilme yine bir Eylül ayında son bulur. Tarih 5 Ağustos 1921. Gericilerin muhalefetine rağmen Mustafa Kemal başkomutan olur. Tarih 13 Eylül 1921. Sakarya Meydan Muharebesi ile Türk ordusu makus talihini yener. Türk ordusunun geri çekilişi son bulur. İlerleme başlar. Ardından Hatay ve Kıbrıs gelir. Hedef Misak-ı Milli sınırı içindeki Musul-Kerkük'tür. Alınması Atatürk'ün vasiyetidir. İsmet İnönü alamaz ve bu son vasiyeti Bülent Ecevit'e bırakır. Sonra iktidara AKP gelir. Musul-Kerkük'te Türkler katledilir, nüfus tapu kayıtları yakılır, Kürdistan ilan edilir. IŞİD Musul'da şeriat devleti kurar, Türk ordusu dışında buralara girmeyen yoktur. Yetmezmiş gibi, kağıttan başkomutanın emriyle Türk ordusu bir gece yarısı operasyonuyla Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nden çekilir. Bu Türk ordusunun 1921'den sonra ilk geri çekilmesidir. 238 yıl süren geri çekilme kabusu yine başlamıştır işte. Kağıttan başkomutan olduğu sürece Türk ordusunun geri çekilişi sürecektir. Kağıttan başkomutan olduğu sürece Mehmetçiğin kafasına çuval geçirilmesi sürecektir. Kağıttan başkomutan olduğu sürece Ege adalarımızın işgal edilmesi sürecektir. Kağıttan başkomutan olduğu sürece F-16 uçaklarımızın sınır boylarında düşürülmesi sürecektir. Kağıttan başkomutan olduğu sürece Mehmetçiğin şehit olması sürecektir. Fiyatı olmaz. Tarih 8 Ocak 1994. Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği Miraç kandiliydi. Serhat Gencer 21 yaşındaydı. 1973 Kırıkkale doğumluydu. Çankırı Astsubay Okulu'ndan yeni mezun olmuştu. Foça'daki amfibi deniz piyade taburundaki görevinden sonra Şırnak Maden Jandarma Karakolu'na gönderildi. İlk görev yeriydi. O gece Astsubay Serhat Gencer sivil hayatta imamlık yapan askeriyle namaz kıldı. Yasin suresini okudular. Sonra Serhat Gencer oturup mektup yazdı ve Astsubay arkadaşına mektubu verirken şöyle dedi. Rahmetli dedemi rüyamda gördüm. Dedemi çok severdim. Beni yanına çağırıyor. Ben de bu mektubu yazdım. Eğer şehit düşersem bunu aileme ulaştır lütfen. O gece Cudi Dağı'ndaki Maden Jandarma Karakolu PKK tarafından roket saldırısına uğradı. Saatler süren çatışma sonucu 9 şehit verildi. O gece Astsubay Serhat Gencer şehit düştü. Şehit cenazesi Kırıkkale Kaletepe mahallesindeki evine getirildiğinde kortejin en önünde elinde Türk bayrağıyla yürüyen 13 yaşında bir çocuk vardı. Serkan Gencer, şehit Serhat Gencer'in amcasının oğlu. 14 yıl sonra tarih 19 Temmuz 2008. Serkan Gencer ağabey bildiği Serhat Gencer'in yolundan yürüdü. Jandarma Özel Harekat Komutanlığı'nda üst teğmendi. O gece 3 yıldır görev yaptığı Bingöl'ün Genç ilçesinde yol kontrolü yapıldığı sırada PKK'lıların açtığı ateş sonucu şehit düştü. Gencer ailesi ikinci şehidini verdi. Şehit Üsteğmen Serkan Gencer'in cenazesi Kırıkkale'ye gönderilirken Kaletepe mahallesi yine Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Üsteğmen'in 3 yaşındaki oğlu Burak Enes ne olduğunu anlayamıyor, annesi Nurgül'ün kucağından inmiyordu. Cenaze ağıtlarla evden götürülürken kortejde bayrak taşıyanların arasında bu kez 20 yaşında Ömer Gencer vardı. Batman'da askerdi. Ağabeyinin cenazesi için baba ocağına gelmişti. Baba Aslan Gencer, Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Oğlum yeğenimin kanını yerde bırakmadı ama şehit oldu dedi. 4 yıl sonra tarih 29 Mayıs 2012. Erdoğan AKP grup toplantısında Astsubay Serhat Gencer'in şehit olmadan az önce ailesine yazdığı mektubu okudu. Bu mektup ancak ben öldükten sonra elinize geçecektir. Beni asla unutmayın. Hep kalbinizin bir köşesinde saklayın. Şunu unutmayın, Allah'ın verdiği canı Allah'tan başkası alamaz. Yalnız size söylemek istediğim bir şey var. Ben Burcu'yu çok seviyorum. Bu sevgimi de mezara götürüyorum. Ben burada öldümse Allah yolunda, vatan, namus, millet yolunda öldüm. Gülün, asla ağlamayın. Eğer ağlarsanız ben yattığım yerde rahat edemem. Dedeme de hepinizin selamını söylerim. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi çok özledim. Yazacak başka bir şey de bulamıyorum. Oğlunuz Serhat. Erdoğan mektubu okurken zorlandı, gözyaşlarını tutamadı. AKP grubunda başta Bülent Arınç olmak üzere birçok milletvekili gözyaşı döktü. 9 ay sonra tarih 28 Aralık 2012. Erdoğan bir televizyon röportajında Kürt sorununu çözmek için hükümetin İmralı'da hapis yatmakta olan PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmeler yaptığını duyurdu. Daha sonra bu görüşme ve pazarlıklar çözüm süreci olarak adlandırıldı. Aradan 10 ay geçti. Tarih 16 Kasım 2013. Erdoğan, Mesut Barzani ve Şivan Perver ile Diyarbakır'da miting yaptı. Erdoğan konuşmasında yeni bir Türkiye inşa ettiklerini söyleyerek ilk kez Kürdistan sözünü telaffuz etti. 4 gün sonra tarih 20 Kasım 2013. Şehit Serhat Gencer'in babası, Şehit Serkan Gencer'in amcası, Kırıkkale Şehit Aileler Derneği Başkanı Mehmet Gencer basın açıklaması yaparak Başbakan Erdoğan'ın PKK koruyucularıyla kol kola girmesini, bölücüleri baş tacı etmesini eleştirdi. ''Ben Türk'üm, sen kimsin? Sen nasıl Türklüğü ayaklar altına aldırırsın?'' gibi sözlerine Erdoğan hakaret davası açtı. Dava Kırıkkale 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Şehit babası Mehmet Gencer geri adım atmadı. 8 ay sonra, tarih 14 Temmuz 2014. Mehmet Gencer, eşi Nebahat Gencer ile TBMM'den çıkan çözüm sürecine ilişkin yasayı protesto etmek için Kırıkkale PTT'sine giderek Erdoğan'ın evinin adresine 1 kilo kına gönderdi. Kınayı geçen yıl hacca gittiğinde Mekke'den getirdiğini açıklayan Gencer, her insana kına yakmak nasip olmaz. Mesela Tayyip Bey'in oğlu Burak'a çürük raporu verilerek askere gidememişti. Onun o haline üzülüyorum. Yazık, askerlik yapmadı ve asker kınası yakılamadı. Sakın yanlış anlaşılmasın. Çok iyi niyetli, samimi, art niyetsiz olarak kalbimde en ufak bir kin ve nefret olmadan kınayı gönderiyorum. İnşallah yanlış anlamaz. Çünkü bizler içi dışı bir ayna gibi insanlarız, diye ekledi. Erdoğan'a gönderilen kına savcılık soruşturmasına konu oldu. Tarih 13 Ekim 2014. Şehit babası, şehit amcası, Şehit Aileleri Federasyonu Başkanlığı'nı da bir dönem yürüten Mehmet Gencer, basın açıklamasından dolayı 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. İşçi emeklisi Gencer nasıl ödeyecekse ceza 7.080 TL para cezasına çevrildi. Sadece şunu yazabilirim Erdoğanlar için. Her şeyin fiyatını biliyorlar, değerlerini değil. Tüm mesele bu. 31. Ayrımın sonu, sayfa 292.